Rabbin sevgili ev halkı, bugün gündelik hayatımızı şekillendiren en önemli öğretişlerden biri olan ama aynı zamanda günümüz Hristiyanları tarafından belki de en çok yanlış anlaşılan öğretişlerden biri olan bir öğretişe bakacağız. Bu da Tanrı'nın ilahi takdiri öğretişidir. İbadetimizin başında bu yüzden özellikle bugün Heidelberg Katekizmi Rabbin Günü onu okuduk. Çünkü orada da hatırladığınız üzere Rabbin ilahi takdiri ne olduğunu bize söylüyor. O yüzden sizlerden ricam bugünkü litürjiyi yakınlarınızda tutun. Çünkü ara sıra Rabbin Günü ona döneceğiz. Şimdi ilahi takdir dediğimizde özellikle bizim toplumumuzda ne yazık ki akla iki yanlış şey gelmektedir kardeşler. İlki bunun bir kadercilik olduğunu düşünmekteyiz. İlahi takdir dediğimizde bunun tamamen kadercilik olduğu aklımıza gelmekte. Ve ikincisi de ilahi takdir dediğimiz zaman sanki birisinin kendi yanlışlarına kılıf bulma çabasıymış gibi anlamaktayız. Ne yazık ki günümüzde Hristiyanlar bile, kendi ülkemizdeki Hristiyanlar bile bu iki gruba düşmektedirler. Bu grubun dışına çıkamamaktadırlar. Ancak kutsal kitapta karşımıza çıkan Tanrı'nın ilahi takdiri öğretişi bu iki anlamda da kullanılmamaktadır. Şimdi ilahi takdir dediğimizde kısaca şu anlamda kullanıyoruz. Aslında Rabbin Günü onu da çok güzel özetlemiştir. Siz de tekrar tekrar bakabilirsiniz. Unuttuğunuz takdirde tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Ama kısaca biz ilahi, Rabbin ilahi takdiri dediğimizde üçlü birlik Tanrısının her şey ve herkes üzerinde mutlak bir otoritesi olduğunu ve her şeyin onun elinden kaynaklandığını söylemekteyiz. Ancak vaazımızın ilerleyen kısımlarında da bahsedeceğim sizlere bu Tanrı'nın günahı yarattığı ya da günahla insanları ayarttığı anlamına gelmemektedir. Bunu özellikle değineceğiz vaazımızın ilerleyen kısımlarında. Şimdi kısaca bunu söylemiş olsak da kutsal kitaptan kısaca tek bir kelimeye bakmak istiyorum sizinle birlikte. Mesela Yaratılış 22:14'te İbrahim şunu söylüyor. Oraya Yahve Yire adını verdi diyor kutsal kitapta. Şimdi buradaki Yire kelimesi aslında Rabbin ilahi takdirinin temelinde yer alan kelimelerden birisi. O yüzden özellikle bu kelimeye bakmak istedim. Sadece bu kelimeye bakacağız. Bunu literal olarak çevirirsek Türkçe'ye aslında ileriyi görmek anlamına gelmektedir. Yani Tanrı'nın İbrahim burada Yahve Yire Rab dağında sağlanacaktır dediğinde sağlar diye çevrilen bir kelime aslında İbrahim Rab ileri görmektedir. Rab zaten benim ihtiyaçlarımı görmekte ve benim ihtiyaçlarımı kendisi bildiği için bana sağlamaktadır anlamında kullanıyor. Şimdi her ne kadar kelimelerin anlamlarını bilsek de Tanrı'nın ilahi takdiri öğretişi günümüz gündelik hayatımızın merkezinde olan öğretişlerinden biri olduğu için daha fazlasını elbette bilmek istiyoruz. Daha fazlasını arzuluyoruz. Bu da gayet normaldir. Bu yüzden Tanrı'nın ilahi takdirin öğretişini anlayabilmek için bunu sadece beynimizde değil ama yüreğimizde de uygulamak için bugün özellikle Rut 1. bölümü seçtim. Bunun için en önemli nedenlerden biri de Rut kitabında sizin gibi benim gibi sıradan gündelik hayat koşturmacası içinde yer alan insanları görüyoruz. Rut kitabında kahramanları görmüyoruz, peygamberleri görmüyoruz, savaşları görmüyoruz ama Rut kitabında sizin bizim gibi sıradan gündelik hayat koşturmacası içinde Tanrı'nın ilahi takdirinin nasıl gerçekleştiğini okuyoruz. Şimdi Rut 1. bölüme 2 noktayla bakacağız kardeşler. Tüm vaaz bu 2 nokta etrafında şekillenecek. Birincisi, ilk noktamız Tanrı'nın ilahi takdirini anlamak. İkinci noktamız da Tanrı'nın ilahi takdirini benimsemek. İlk önce anlamaya çalışacağız, daha sonra da bunu benimsemeye çalışacağız. Dediğim gibi Rut kitabı sıradan insanların hikayesinin anlatıldığı bir kitaptır. Bu kitapta biraz önce de bahsettiğim gibi büyük olaylar, tarihin kırılmasına sebep olan büyük kayıtlar görmüyoruz, savaşlar ya da kişileri görmüyoruz. Bu kitapta Rut, Naomi, Boaz gibi bizim gibi insanların hikayesini okuyoruz. Ve bu kitapta Tanrı'nın İsa Mesih'e kadar uzanacak olan kurtarış planının nasıl işlediğini görüyoruz, okuyoruz. Sadık Tanrı, İbrahim ile yaptığı anlaşmayı unutmamış, Bu anlaşmasına sadık kalarak Mesih İsa'nın soyunu oluşturmaya devam etmektedir. Rut kitabında buna şahit oluyoruz. İşte tam bu yüzden de Rut kitabı bizler için muazzam bir kitaptır kardeşler. Çünkü bizim gibi insanların hikayesini anlatmaktadır. Tanrı'nın ilahi takdiri adeta Rut kitabındaki her ayetin içine işlenmiş gibi. Hem bu kitabı yazan kişinin hem de Rut kitabındaki ana karakterlerin inanılmaz bir anlayış sergilediğini görüyoruz Tanrı ilahi takdiri konusunda. Hem yazar hem de ana karakterler bu konuyu gerçekten çok iyi anlamış durumdalar. Şimdi Hakimler kitabı, bir sayfa geri çevirirseniz kutsal kitabınızı, Hakimler kitabını göreceksiniz. Rut kitabından hemen önce gelmekte. Hakimler kitabı, Rut kitabının tam aksine tamamen bir kaosun hüküm sürdüğü bir kitap. Sürekli savaşları okuyoruz, sürekli çok özel Tanrı'nın çok özel insanları ortaya çıkardığını görüyoruz. Çok güçlü, fiziksel olarak çok güçlü ya da çok hikmetli, tarihi değiştiren insanların ortaya çıktığını görüyoruz. Ama Hakimler kitabından birdenbire Rut kitabına geldiğimizde bunların hiçbiri karşımıza çıkmıyor. Birdenbire bir sessizlik, bir sıradanlıkla karşılaşıyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken şey, Rut 1. ayette de söylediği gibi aslında Rut kitabı Hakimler kitabıyla aynı dönemde yaşanmaktadır kardeşler. 1. ayette ne diyor? Siz de dikkatle bakarsanız, hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde. Yani Rut kitabının konteksti, Rut kitabının arka planı Hakimler kitabıydı. Ve hakimler nasıl bir dönemdi? Hakimler kitabının son ayetini şunu okuyoruz. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes kendince doğru olanı yapıyordu. Yani pek de bugünden farkı yokmuş, öyle değil mi? Herkes kafasına göre neyin doğru olduğunu düşünüyorsa onu yapıyormuş. Böyle kaotik bir dönemde geçen bir hikayeyi okuduk sizlerle. Rut 1. bölümü okuduk. Şimdi 1. noktamıza gelirsek. Tanrı'nın ilahi takdirini anlamak. Tanrı'nın ilahi takdirini anlamaya çalışırken aslında ilk 5 ayette karşımıza çok trajik bir öykü çıkıyor, öyle değil mi? Çok trajik bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Öncelikle vaat edilen topraklarda bir kıtlık olduğunu okuyoruz. Biliyorsunuz bu hakimler 21-25'te de olduğu gibi bu dönemde herkes kafasına eseni neyin doğru olduğunu düşünüyorsa onu yaptığı bir dönemde Elimelek vaat edilen topraklarda yaşayan bu kişi düşünüyor, bunun doğru olduğu fikrine varıyor ve diyor ki biz bu kıtlıktan kurtulmak için o zaman Moab topraklarına gidelim diye kendi kendine karar veriyor. Ama kutsal yasaya göre, halbuki bu böyle bir karar almaması gerekiyordu. Kutsal yasaya aykırı bir karardı bu. Ve enteresan bir şekilde kıtlığın yaşandığı yer de çok önemli bizler için. Betlehem. Hepimizin yakından bildiği bir kasaba, öyle değil mi? Ama Betlehem'in anlamı İbranice'de ekmek evi anlamına geliyor kardeşler. Tahıl ambarı anlamına geliyor. Yani herkesin doyması gereken bir yerde bir kıtlık var. Ekmek yok. Ekmek evinde ekmek yok. Bir ironiyle karşı karşıya kalıyoruz ve bunun sonucunda Elimelek ailesini alıp Moab'a gitmeye karar veriyor. Şimdi aslında kutsal kitabımızda bizim geçici bir süre olarak söylediği kelime İbranice fiilde bunun geçici mi kalıcı mı olduğunu tahmin etmemiz mümkün değil. Belki kalıcı bir şekilde de gitmiş olabilir. Bizim kutsal kitabımız çok cesaretli bir şekilde geçici bir süre demiş ama kalıcı bir şekilde de gitmiş olabilir. Çünkü bu fiilden bunu çıkartamıyoruz. Ama asıl enteresan olan şey Moab topraklarında kıtlığın olmamasıdır. Kardeşler, Moab toprakları Şeria Irmağı'nın hemen doğusunda yer alan topraklardı. Yani çok uzak bir yere yolculuk etmiyorlar. Burası Betlehem, Şeria Irmağı ve burası Moab toprakları. Çok uzak bir yolculuktan bahsetmiyoruz ama Şeria Irmağı'nın doğusuna geçer geçmez kıtlık yok oluyor. Bir kıtlıktan bahsetmiyoruz, öyle değil mi? Şimdi bu çok enteresan bir şey. Niye böyle oluyor? Rabbin günü 10'da okuduğumuz gibi verimlilik de kıtlık da şans eseri değildir diyor, değil mi Rabbin günü? Bunun böyle olduğuna inanıyorsak bunun sebebini anlamaya çalışmamız lazım. Yasanın tekrarı 28 ışığında baktığımızda, yasanın tekrarı 28-23-24'te kıtlığın anlaşma lanetlerinden biri olduğunu okuyoruz. Yani bildiğiniz gibi Tanrı İsrail halkıyla anlaşma yaptığında anlaşma bereketleri ve anlaşma lanetleri diye sözler veriyordu. Eğer anlaşmamı tutarsanız bunlar gerçekleşecek. Anlaşmamı tutmazsanız bunlar gerçekleşecek ve kıtlığın anlaşma lanetlerinden biri olduğunu görüyoruz. Yani kısacası toparlarsak aslında bu kıtlığın İsrail'in Tanrı'nın hükümlerine uymamasından, Tanrı'nın anlaşmasını tutmamasından kaynaklandığı sonucuna varabiliriz. Ve İsrail halkı Elimelek gibi diz çöküp tövbe etmek yerine akıllarına gelen başka her şeyi yapmışlardır. Gördüğünüz gibi Moab kentine göç etmek de dahil. Elimelek muhtemelen göç ettiğinde en kötü durumu geride bıraktığını düşünüyordu kardeşler. Ama ne yazık ki trajedi burada bitmiyor. Kendisi ölüyor ve Naomi'yi çocuklarla birlikte yalnız bırakıyor. Şimdi Naomi yasanın tekrarı yediği bilen bir kadın olduğunu düşünüyoruz. İbrani olduğu için yasayı bildiğini düşünüyoruz. Ve yasada Moablı gelinlerle evlenmeleri yasaktı İbranilerin. Ama Naomi'nin oğullarına Moablı gelinler aldığını görüyoruz. Başka pagan inancına sahip Moablı gelinler aldığını görüyoruz. Ve 10 sene kadar bu topraklarda yaşıyorlar. Şimdi 10 sene yaşadıklarını biliyoruz ama kaç sene evliydiler bunu bilmiyoruz. 10 sene sonucunda Naomi'nin oğulları ölüyor ve Naomi hem dul hem tek başına kalıyor. Şimdi o dönem öyle bir dönem ki erkek çocuğunuz yoksa ve evli değilseniz, kocanız yoksa bir evsizden farkınız yoktu o dönemde. Yani Naomi birdenbire evsiz bir kadın haline dönüşüyor. Hiçbir şey olmayan bir kadın haline dönüşüyor. Sosyal statüdeki en düşük seviyeye düşüyor birdenbire. Şimdi kardeşler, 10 sene sonrasını düşünün. Kendiniz için. Naomi bunu düşünüyordu, öyle değil mi? Kim bilir aklından neler geçiyordu Betlehem'den çıktığında. Peki sizin aklınızdan bugün neler geçiyor 10 sene sonrayı düşündüğünüzde? Ne tarz planlar yapıyorsunuz? Ne başarmayı umuyorsunuz? Hepimizin elbette planları ve umutları vardır, öyle değil mi? Ama 10 yıl sonra nerede olacağımızı ve ne yapıyor olacağımızı bilmemiz mümkün değil. Bazen hayatımızın kontrolünün kendi elimizde olduğuna inanmak istiyoruz. Kendimizi ikna ediyoruz. Bazen istediğimiz her şeyi yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bazen de tam aksi, hiçbir şey yapamayacağımıza inandırıyoruz kendimizi. Hiçbir şey gücümüzün olmadığına inandırıyoruz. Ama Mesih İsa'nın Luka 12'deki şu sözlerine kulak verin lütfen. Bu benzetmede Mesih İsa şöyle söylüyor. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime ey canım yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye, iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bunca şeyler kime kalacak? Kardeşler, elbette ki geleceği düşüneceğiz. Elbette ki planlar yapılacağız. Ama geleceğe Tanrı'nın gözünden bakmayı öğrenmemiz lazım. Geleceğe Tanrı'nın istekleri doğrultusunda bakıp, Tanrı'nın istekleri doğrultusunda kendi geleceğimizi şekillendirmemiz lazım. Naomi, Rabbin kendi halkına yardım ettiğini duyunca, en baştan beri hiç terk etmemesi gereken memleketine dönmeye karar verir. 6. ayetten 22. ayete kadar dönmek fiili tam 12 kez kullanılmaktadır. Bu fiil aynı zamanda İbranice tövbe etmek fiilinin de köküdür kardeşler. Şimdi burada yazarın bize vermek istediği bir mesaj var. Rut kitabının yazarı bize bir mesaj vermek istiyor. Bu rastgele bir seçenek değildir. Çünkü bu fiil aynı zamanda iyileştirmek ve bina etmek anlamında da kullanılır. Kısacası Naomi sadece kendi memleketine fiziksel olarak dönmek istemiyor. Naomi kendi memleketine dönüp Rab'le barışmak istiyor. Tövbe etmek istiyor. Tekrar Tanrı'nın halkına katılmak istiyor. Ama tahmin edemediği şey kendisinin tek başına yolculuk yapmayacak olması. Naomi evini, her şeyini kaybetmiş olmasına rağmen bu en karanlık anında bile her şeyin Tanrı'dan kaynaklandığını ikrar ediyor. Bu pasaj öyle değil mi? Tanrı dan dolayı Tanrı aldı bunları benden. Tanrı'dan dolayı bu durumdayım. En karanlık anında bile Naomi bunu ikrar edebiliyor. Ve en karanlık anında bile gelinlerine karşı lütufkar davranıyor. Onlara bencil bir şekilde gelin benle, belirsiz bir yolculuğa doğru gidelim diyebilirdi. Katılın bana, birlikte dönelim. Size hiçbir şey vaat edemiyorum ama gelin bir şeyler yaparız diyebilirdi. Ama bu en karanlık anında bile Naomi Tanrı'nın ilahi takdiri karşısında alçak gönüllü bir tavır sergiliyor kardeşler. Orpa'nın hemen ikna olduğunu görüyoruz tekstimizde, öyle değil mi? Orpa geri dönüyor ama Naomi karşısında çok kararlı bir Rut görüyor. Ona tam 4 kez Rut geri dön, git diyor ama Rut dönmüyor. Hiçbir şekilde kutsal kitapta okuduğumuz kadar kararlı bir şekilde karşısında durduğunu görüyoruz. Ve tam 4 kez uyardıktan dönmesi gerektiğini söyledikten sonra en sonunda Rut konuşuyor. Ve bunun sonucunda tüm kutsal yazılardaki belki de en mükemmel İbrani şiir örneklerinden ve en güçlü bağlılık ifadelerinden biri ortaya çıkıyor, öyle değil mi? Sanki bir evlilik vaadiymiş gibi. Mükemmel bir bağlılık ifadesi okuyoruz. Açıkçası eski anlaşma 16 ve eski çeviri 16 ve 17. ayetlerin hakkını biraz daha iyi verdiğinden sizlere bir kez daha oradan okuyacağım. Seni bırakıp da ardından döneyim diye beni zorlama. Çünkü sen nereye gidersen oraya gideceğim. Ve nerede kalırsan orada kalacağım. Senin kavmin benim kavmim ve senin tanrın benim tanrım olacak. Nerede ölürsen orada öleceğim ve orada gömüleceğim. Eğer ölümden başka bir şey beni senden ayırırsa Rab bana böylesini ve ziyadesini etsin. 18. ayette Rut'un ne kadar kararlı olduğunu okuyoruz, değil mi? Bu İbranice kesin kararlı diye Türkçe'ye çevrilen kelime aynı zamanda sağlam kaya anlamına gelmekte kardeşler. Yani Rut, Naomi'nin karşısında sapasağlam bir kaya gibi durmakta bunları söylerken. Aklında bir kuşku geçmemekte, acaba dememekte, bunu kesin %100 bir kararlılıkla adeta sağlam bir kaya gibi bunu ifade etmekte. Peki yabancı olan bu gelin, bu kadın, Moallı olan bir kadın nasıl oluyor da Yahve'ye ve Yahve'nin halkında olan Naomi'ye bu kadar bağlı olabiliyor kardeşler? Bu nasıl olabilir? Bunun nedeni sizce ne olabilir? Elbette ki bunun tek bir cevabı vardır. O da iman. Yalnızca gerçek iman sizi hayatınızın en kara gününde sağlam bir kaya gibi yapabilir kardeşler. Çünkü Rut Yahve'nin tüm yeryüzü ve gökyüzünün Rabbi olduğuna iman etti. Ve bu sayede hayatının en kara gününde bu ifadeleri kullandığını görüyoruz. Kendisini tamamen Tanrı'nın ilahi takdirine teslim etti. Kocasını, kayınpederini kaybettiği halde tüm akrabalarını, arkadaşlarını, yurdunu terk etmek zorunda olduğu halde Tanrı'nın hayatında yaptığı her şeyi kabul eder ve onun egemenliğine boyun eğer. Yaşadığı bunca acıya rağmen imanla yürümeye devam eder. Ve bundan dolayı İbraniler 11:9-10'da İbrahim için şu sözler aslında Rut için de yerine gelmiş olur. Bakın ne söylüyor İbraniler yazarı. İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu. İşte Rut da aynı İbrahim gibi bu kenti bekliyordu kardeşler. Kardeşler, Rut imanla Yahve benim Tanrım ve bunu hiçbir şey değiştiremez demektedir. Hayatında yaşadığı tüm her şey cevabı budur. Tanrı'nın egemenliğine verdiği cevap budur. Rut'un elinde kutsal kitap yoktu. Ama bugün hepimizin çok iyi bilmesi gereken bir ayet onun yüreğine kutsal ruh tarafından işlenmişti. Neydi bu ayet? Romalılar 8:28. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Her durumda Tanrı iyilik için etkindir diyor kutsal kitap Tanrı'nın çocukların hayatında. Bugün sizler de Rut gibi aynı imanla kurtuldunuz. Mesih'e olan imanınızla buradasınız. Ve siz Tanrı tarafından Rut gibi disipline edildiğinizde, Rut gibi zorluklardan geçtiğinizde peki sizin cevabınız ne olacak kardeşler? Madem biz buna inanıyoruz, Tanrı'nın iyilik için hayatlarımızda etkin olduğunu ve çocuklara disipline ettiğine inanıyoruz. Peki sizler disipline edildiğinizde Mesih'e daha çok dönüştürülmek üzere Tanrı tarafından disipline edildiğinizde siz ne diyeceksiniz? Tüm sıkıntılarınızın arasında hala Rut gibi Yahve benim Tanrım diyecek misiniz? Yoksa Naomi gibi Tanrı'ya karşı yüreğinizi mi acılaştıracaksınız? Tüm suçu Tanrı'ya mı atacaksınız? Kardeşler, Tanrımız Mesih İsa çarmıhtaki utanç dolu, acı dolu ölüme gittiğini bildiği halde sizler için bu ölümden vazgeçmedi. Sizin için sıkıntı çeken Tanrı'yı düşünün, Rabbimiz İsa Mesih'i düşünün diyor İbraniler kitabı. Sıkıntılı zamanlarında, zamanlarınızda peki siz bu Tanrı'ya nasıl karşılık vereceksiniz? Ve Naomi ve Rut'un 19. ayette Betlehem'e vardıklarını okuyoruz. Ama trajik hikayemiz burada bitmiyor, öyle değil mi? Betlehem her ne kadar aslında çok önemli bir kasaba olsa da İsrail tarihinde her zaman küçük bir kasabaydı. Nüfusu hiçbir zaman yüzleri geçmedi. Ve o yüzden bu kasabada herkes herkesi tanırdı. Ve Naomi 10 sene sonra dönmüş olmasına rağmen Naomi'yi hemen tanıdılar. Naomi'nin verdiği cevapta 3 şey dikkatimizi çekiyor. Birincisi, Naomi bomboş döndüğünü söylüyor değil mi? Ailesi olmadığı için kendisinin bomboş döndüğünü söylüyor. Yani Naomi için hayatın anlamı adeta sanki aileye sahip olmak gibi. Ve ikincisi, 20 ve 21. ayetlerde Tanrı'dan Şaday olarak bahseder. Türkçe'ye ne yazık ki yanlış çevrilen bir kelime. Her şeye gücü yeten Tanrı olarak çevrilmiş. Ama burada Şaday kelimesi bu kitaptaki ironilerden, başka ironilerden bir tanesidir. Ve bu ironinin sebebi şu. Tanrı'nın çocukları, Tanrı halkı Tanrı'ya Şaday dedikleri zaman aslında Tanrı'nın bereketlerinden bahsettikleri zaman Tanrı'ya Şaday diyorlar. Tanrı'nın onları ne kadar bereketlediğini, ne kadar bolluk verdiğini söylemek istedikleri zaman Tanrı'ya Şaday diyor. Ama Naomi burada tam tersini söylüyor. Hiçbir şeyim yok. Şaday benden her şeyi aldı diyor. Yine bir ironi söz konusu. Aynı Betlehem, girişteki Betlehem ayetlerinde olduğu gibi. Ve üçüncüsü, her şeye rağmen Naomi hiçbir şeyin şans eseri olmadığının farkındadır. Naomi her şeye rağmen Tanrı'nın hayatında tüm yaşadığı sıkıntılara rağmen her şeyin Tanrı'nın egemenliğinden kaynakladığını bilmektedir. Ama Naomi'nin yaptığı hatalardan en büyük kardeşler, Tanrı'nın kendisine karşı, özellikle bizim hayatlarımızda da böyle, ne zaman Tanrı'nın bize karşı olduğunu karar verirsek umutsuzluğumuzu abartma noktasına gidiyoruz. Kendi yaptığımız bütün yanlışları unutuyoruz. Tanrı Naomi'ye söylemedi Moab'a gitmesi gerektiğini. Moab'la gelinler alması gerektiğini Tanrı ona söylemedi. Ama sanki hiçbir yanlış yapmamış gibi Naomi sadece Tanrı'yı suçluyor. Aynı bizim hayatlarımızda yaptığımız gibi. Kendi yanlışlarımızı unutup her şey için Tanrı'yı suçlamamız gibi. Ve bu bizi vaazımızın ikinci noktasına getiriyor. Ama öncelikle size vaazın girişinde de söylediğim gibi, kardeşler, çok önemli bir gerçek var ve bunu kesinlikle unutmamalıyız. Yakup 1'de şunu okuyoruz. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanılarak ayartılır. Ve Westminster İnanç Açıklaması 3. bölümde de çok açık bir şekilde söylediği gibi Tanrı günahın yazarı değildir. Tanrı elbette ki günahkar üzerinde ve günah üzerinde egemendir ama kimseyi günahla yoldan çıkarmaz, günahla test etmez. Kardeşler, kutsal kitabı başından sonuna kadar Tanrı'nın zorlukları imanlıların hayatlarında onların iyiliği için nasıl kullandığını okuyoruz. Ve Romalılar 8:28'i hatırlayın, az önce okudum. Yakup 1:3'te ne söylüyor? İmanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Paulus da farklı bir şey söylemiyor. Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Yani sıkıntılarda Rab'be güvenmenin imanda daha güçlü bir karaktere sahip olmamıza yardım ettiğini görüyoruz. Yani bu hayatımızda yaşadığımız sıkıntıların Tanrı'nın bizlere daha güçlü bir iman vermek için nasıl kullandığına şahit oluyoruz. Tanrı hayatlarımızda bunları nasıl kullandığına tanık oluyoruz. İmanda sabırlı olmanın ve daha güçlü bir karaktere sahip olmamıza yardım ettiğini kendi bu pasajda da görüyoruz. Naomi ve Ruth'a bakalım. İkinci noktanın başında bunu Tanrı ilahi takdirini benimseyebilmek için ikinci noktanın altında Naomi ve Ruth örneklerine bakacağız şimdi. Naomi ve Ruth her ikisi de hiçbir şeyin şansla meydana gelmediğini bilmekte. Ama Naomi sadece görünen şeylere odaklanmakta. Ailem yoksa hiçbir şeyim yok. Yemeğim yoksa hiçbir şeyim yok. Ben aslında hiçbir şeye sahip olmadım. Tanrı beni lanetledi. Çünkü görünen hiçbir şey hayatımda yok. Ama diğer taraftan Ruth, Naomi'den belki daha kötü durumda olmasına rağmen en kötü zamanında bile Rabbe olan imanı sarsılmıyor. Çünkü neden? 2. Korintlilerde Paulus'un dediği gibi Ruth imanla gözlerini görünen şeylere değil, görünmeyen şeylere çeviriyor kardeşler. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır. Ve bu bizi, bu bölümü daha iyi anlayabilmemiz için yine kendimize sormamız gerekiyor, öyle değil mi? Peki bizler zor zamanlarda nasıl davranıyoruz? Yüreğimizi Naomi'ye karşı acıyla doldurup sadece hayatımıza görünen şeylere mi bakıyoruz? Yoksa Ruth gibi en zor zamanlarımızda bile, Tanrı'ya övgü sunabiliyor muyuz? Matta'da okuduğumuz ayetleri hatırlayın bugün. Matta 6. bölümde bu sayfada okuması sırasında Tanrı'nın tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağı sözünü okuyoruz. Ve Tanrı Mesih İsa'da ruhsal ihtiyaçlarımızı bile karşılayacağını biliyoruz. Ve Naomi ve Ruth'a bir kez daha bakalım. Tanrı ilahi takdirini benimsememize yardımcı olması için. Bu Rabbin günü 10'da da geçiyor kardeşler. Litürjiden bakabilirsiniz. Litürjide bollukta şükredebilmek diye geçiyor. Ama bizler biliyoruz ki Tanrı her durumda şükretmemizi istiyor. Eyüp'e bakın. Eyüp başına gelen bunca şeyden sonra, bütün felaketlerden sonra ne söylüyor? Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. İşte Rabbi hoşnut eden davranış budur kardeşler. En zor zamanlarımızda bile Rab'be karşı övgü sunmak, Rab'be övgü vermek. Ruth'ta bunu tam olarak görebiliyoruz. Ama Naomi'de bunun tam tersi bir davranış sergilediğini görüyoruz. Ve önemli olan kardeşler, belki de çoğu zaman unuttuğumuz bir şey hayatlarımızda. Her ne kadar Tanrı'nın bizler için verdiği şeyler için şükretmemiz gerekiyorsa da aynı zamanda Tanrı'nın bizlere vermediği şeyler için de şükretmeyi öğrenmemiz lazım. Tanrı'nın bize verdikleri ve vermedikleri şeyler için Tanrı'ya şükretmeyi öğrenmemiz lazım. Elbette ki bu söylemesi kolay ama yapması zor bir alışkanlıktır. Ama bu konuda kendimizi eğitmeye başlamamız lazım. Kardeşler, Ruth kitabının kalan kısmını okuduğumuzda Tanrı'nın Naomi, Ruth ve Boaz'ın hayatlarında nasıl kurtuluş planını adım adım ilerlettiğini görüyoruz. Hiçbir şeyi olmadığını söyleyen Naomi, Tanrı tarafından 7 oğuldan bile daha değerli bir gelinle ödüllendirildiğini görüyoruz, öyle değil mi? Bu Ruth 4. bölümde bu şekilde söylüyor bu sayfada. 7 oğuldan bile daha değerli Ruth. Ama Naomi bunu fark edemiyor bu sırada tabii. Tüm acılarına odaklandığı için, tüm yaşadığı sıkıntıları abartmakla meşgul olduğu için Tanrı'nın kendisine verdiklerini bile göremiyor o sırada. Ve Tanrı'nın evsiz sayılan bu kadından ve İsrail halkından bile olmayan bu yabancı gelinden nasıl Mesih'in soyunu oluşturmaya devam ettiğini görürüz. Çünkü Mesih bu soydan geldi kardeşler. Matta bölümümüzde okursanız Rut'un ismini göreceksiniz. Çünkü Tanrı Rut'u Mesih'in soyuna inşa etti. Mesih'in soyuna kattı. Kardeşler, Tanrı'nın ilahi takdirini anlayıp benimsediğimiz takdirde Rabbimizin bize söylediği şu benzetmedeki kişi gibi oluruz. İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır. Ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Kendi gücümüzle böyle bir ev inşa edemeyiz. Ama Tanrı'nın seçilmişlerine verdiği kutsal ruh sayesinde onun gücüyle bunu başarabiliriz. Pavlus'un da dediği gibi, o yüzden kardeşler, sarkık ellerinizi kaldırın. Bükük dizlerinizi doğrultun. Ayaklarınız için düz yollar yapın. Rabbimiz İsa Mesih'e ait olduğunuzu bilerek onun tahtına cesaretle yaklaşın. Ve Rabbin her durumda, ama her durumda sizin için, sizin iyiliğiniz için etkin olduğunu bilerek esenlik bulun. Baba, oğul ve kutsal adıyla. Amin. Dua edelim kardeşler şimdi.